Türkiye'de iktidar ve muhalefet arasında yaşanan militan tartışması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Avustralya hükümeti tarafından yurt dışındaki merkezlerde gözetim altında tutulan sığınmacıların avukatları, federal hükümete toplu gizlilik ihlali nedeniyle tazminat ödemesi emri veren bir kararı memnuniyetle karşıladı. Gizlilik komisyonundan Angelina Falk, yaklaşık 1300 sığınmacının 2014 gizlilik ihlali nedeniyle tazminat alma hakkına sahip olduğunu söyledi. Neredeyse 10 bin sığınmacının kişisel bilgileri o zamanki Göç ve Sınır Koruma Bakanlığı'nın web sitesinde ifşa edilmişti. Artık her sığınmacı etkinin şiddetine bağlı olarak 500 ile 20 bin Amerikan doları arasında bir tazminat alabilecek. Falk, Avustralya tarihinde ilk kez kitlesel gizlilik ihlali nedeniyle tazminat talep edildiğini söyledi. Hukuk firması Slattern Gordon'dan Ebony Birchall, gizlilik ihlallerinin önemsiz veya sonuçsuz hatalar olmadığını ve bireylerin tazminat isteyebileceğini gösterdiğini ifade etti. Federal hükümet 24 milyon dolarlık yeni bir reklam kampanyasının çok sayıda insanın koronavirüs aşısı olmayı seçmesini sağlamaya yardımcı olacağından emin olduğunu söylüyor. Pfizer aşısının 25 Ocak Pazartesi günü Avustralya'da kullanımının onaylanması, programın aşı tedarikleri hazır olduğunda Şubat sonunda devam edebileceği anlamına geliyor. Yetkililer aşılama programını Ekim ayına kadar tamamlamak amacıyla başlangıçta her hafta 80 bin Avustralyalıyı aşılamayı hedefliyor. Başbakan yardımcısı Michael McCormack, birçok Avustralyalının aşı olma kararı alacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. All the way through, Australians have been magnificent and that's why we've kept Australia. Avustralyalılar virüs konusunda baştan sona muhteşemdi diyen Cormack, bu sayede Avustralya'yı olabildiğince büyük ölçüde Covid'den arındırdık diyerek aşı konusunda da toplumun benzer tavrı alacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Yeni bir rapor, iklim değişikliği ile bağlantılı aşırı hava olaylarının Avustralya ekonomisine 2038 yılına kadar her yıl 100 milyar dolara mal olabileceğini duyurdu. İklim Konseyi raporu, Avustralya'daki aşırı hava koşullarının maliyetinin 1970'lerden bu yana neredeyse ikiye katlandığını ve son 10 yılda 35 milyar doları bulduğunu söylüyor. Afet riskini azaltma konusunda eski bir Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Dr. Robert Glasser, raporun derhal hükümetin harekete geçmesi gerektiğini belirttiğini söyledi.
Australians live in areas that are exposed to severe extreme cyclone risk.
Avustralyalılar şiddetli kasırga riskine ve orman yangını riskine maruz kalıyorlar. Ama aynı zamanda iklim değişikliğinden orantısız şekilde etkilenecek bir bölgede yaşıyoruz diyen Glasser, gıda güvensizliği, yerinden edilmiş nüfus sorunlarına işaret ederek tüm bunlar ulusal güvenliğimizi çok hızlı bir şekilde baltalayacak olan siyasi istikrarsızlığa yol açacaktır diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü, toplumun en dezavantajlı üyeleri için öncelikli aşılamayı tavsiye eden bir kılavuz yayınladı. Örgüt, COVID aşılarının kişiden kişiye geçme riskini azalttığına dair henüz bir kanıt olmadığı için şu anda yolcuların aşılanmasını önermediğini de belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr. Tedros Ghebreyesus, aşı dağıtımının hızının artması gerektiğini söyledi.
Together. We must ensure that vaccination of health workers and all their people.
Hep birlikte bu yılın ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasını sağlamalıyız diyen Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, 74 günümüz kaldı, zaman azaldı ve riskler yüksek, her an çok önemli diye konuştu. İsrail'den sınır dışı edilen ve Avustralya'da çocuk tecavüzü ve cinsel istismardan 74 suçlama sebebiyle aranan eski okul müdüresi Malfa Leffer'ın bugün Melbourne'a gelmesi bekleniyor. Leffer, bir Yahudi kız okulunda görevliyken eski öğrencilerinden 3'ünün polise şikayette bulunmayı planladığını öğrendikten sonra İsrail'e kaçtığı 2008 yılından bu yana Avustralya'ya ilk kez dönüyor. New South Wales bugün sıfır yerel COVID-19 vakalarının ard arda 10. gününü kaydederken Başbakan Gladys Berejiklian kriz kabinesinin bugün COVID kısıtlamalarını hafifletmeyi tartışacağını söyledi. Berejiklian eyaleti kuzey sahilleri salgınından önceki duruma getirmek istediğini söyledi. Şu anda Greater Sydney, Central Coast ve Wollongong'da kapalı alanlarda yüz maskesi takmak zorunluyken evlerde sadece 5 kişiye kadar ziyarete izin veriliyor ve halka açık yerlerde 30'dan fazla kişi toplanamıyor. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun devam etmesi ancak evlerde ve diğer mekanlarda toplanmasına izin veren kişi sayısının arttırılması bekleniyor. İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. İngiltere böylece can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyadaysa 5. ülke oldu. Başbakan Boris Johnson dün düzenlediği basın toplantısında hükümetin attığı adımların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık, kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm ifadesini kullandı. İngiltere'nin muhalefet lideri Keir Starmer ölenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve hükümeti hayat kurtarmak için yeterince hızlı hareket etmemekle suçladı. Vaka sayıları geçen hafta düşmüş olsa da sağlık müsteşarı Chris Whitty ülkenin şu anda yaşanan 3. dalganın zirvesine henüz ulaşmadığı konusunda uyarıda bulundu. Maalesef aşının etkileri hissedilmeye başlamadan önce önümüzdeki birkaç hafta içinde çok daha fazla ölüm göreceğiz ve bu konuda gerçekçi olmalıyız diyen Whitty, bence yapmamız gereken bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışmak diye konuştu. Güneydoğu Asya'da COVID-19 vakasının en çok görüldüğü ülke olan Endonezya'da vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Virüs kaynaklı 28 binden fazla ölümün gerçekleştiği ülkede hükümet 270 milyon insanın 3'te 2'sini aşılamayı planlıyor. Jakarta'da ikamet eden Putri Siifa, halkın güvenlikle ilgili uygulamalar konusunda eğitilmesi gerektiğini söylüyor.
It's really worrying, 1 million. It's not a small number. From this number we can see how low.
Durum gerçekten endişe verici. Vaka sayısı 1 milyon. Bu küçük bir sayı değil diyen Sifa, insanların farkındalığının ne kadar düşük olduğunu görebiliyoruz. Bazıları sağlık protokolünü izlemiş olabilir ancak diğerleri hala kurallara uymuyor diye konuştu. Hindistan'da çiftçilerin yeni tarım yasalarına karşı yaptıkları protesto gösterileri ülkenin Cumhuriyet Bayramı olan 26 Ocak'ta 55. gününe girerken protestocular polisle çatıştı. Başkent Yeni Delhi yakınlarındaki protestoda polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı. Bu arada muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi Başkan Yardımcısı Rahul Gandhi, Başbakan Narendra Modi hükümetini sert bir dille eleştirdi. Gandhi, Kongre Partisi'nin çalışma komitesinde tarım reformu konusunda hükümetin Başbakan Modi ve iş ortaklarını desteklediğini savunarak hükümet milyonlarca insanı sokaklara dökerek Hindistan'ı alay konusu yaptı. Bunun nesiyle gurur duyuyorlar anlamış değilim ifadesini kullandı. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte birkaç haftadır devam eden siyasi krize çözüm bulunamaması üzerine istifa etti. Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşerek istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Başbakan Conte liderliğini yaptığı hükümetin istifasını sundu. Cumhurbaşkanı karar verme hakkını saklı tutarak hükümetten mevcut işlerin idaresi için görevde kalmasını istedi denildi. Giuseppe Conte'yi istifaya götüren süreç eski başbakanlardan Matteo Renzi'nin liderliğindeki Yaşayan İtalya Partisi'nin koalisyon hükümetinden desteğini çekmesiyle başladı. Böylece İtalya'da Cumhuriyet'in ilanından sonra 75 yılda kurulan 66. hükümette 509 gün sonra düşmüş oldu. Borsacılık şirketi Comsec, salgın sırasında her bir eyaletin ekonomik performansını detaylandıran raporunu yayınladı. Üst üste 4. çeyrekte Tazmanya en iyi performans gösteren ekonomi oldu. Avustralya başkent bölgesi Victoria ile birlikte üçüncü olan Güney Avustralya'nın önünde ikinci sırada yer aldı. Queensland 5. sırada, New South Wales ve Batı Avustralya ise kuzey bölgesinin hemen önünde 6. sırada kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız diye yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda vali militan, kaymakam militan diyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i partisinin meclis grup toplantısında savundu ve ardından şunları söyledi.
Vay sen misin militan diyen? İşte sana militan. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. İçişleri Bakanlığı bir genelge, bir yazı yazıyor. Bütün valiliklere. Hepiniz suç duyurusunda bulunun. Dava açın diye. Dava açmazsanız ne habersiniz? Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun militanısınız siz. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? AK Parti İl Başkanı. Veren kim? Milli Eğitim Müdürü. Militan, al sana militan. Yine tazminat davası açacaklar. Bu firavun iktidarı kime çalışıyor? Kime hizmet ediyor? Allah'ın izniyle bu firavunları göndereceğiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuşması sonrası Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Cumartesi günü Berhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şimşek'in haddini aşan ithamlarda bulunduğu belirtilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Beğenmediğiniz zaman buna eleştiri getirirsiniz. Ama vali ve kaymakamlara militan diyenlerin Türk idare geleneğini yok sayan, Türk devlet geleneğini yok sayan bir tavır içerisinde, tamamen bir yıkım siyaseti peşinde, barbarca bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenlerin kendisi faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen 3 vekille görüşme yaptı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'la Yalova Milletvekili Özcan Özel parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştirmişti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, partisinin ittifak politikası için açıklarsam bir bölünme meydana gelir, ben bunu açıklamam, ne yapacağım kalbimde durur diye konuştu. Erdoğan, Asiltürk'le yaptığı görüşme sonrasında bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde. Seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek şeklinde açıklamada bulunmuştu. Öte yandan Halk TV canlı yayınında Oğuzhan Asiltürk'ün bu sözlerini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, işbirlikler seçim zamanı konuşulur ifadelerini kullandı.
Cumhur Koalisyonu'nun ülkeyi içerisine taşıdığı milli söylemler üzerinden toplumu baskıladığı, iki ayrıştırdığı ve duygusallığın, realitenin ve siyasal gerçekliğin önüne geçtiği bir siyasal ortama biz itiraz seslerimizi yükseltiyoruz. Dolayısıyla siyasal itiraz duruşumuz devam ediyor. Seçimlere dair işbirlikleri ise seçim zamanı konuşuruz diyoruz. Saadet Partisi'nin herhangi bir ittifak katılması söz konusu olmaz.
Devlet korumasından yararlanmış gençler, engelli vatandaşlar, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 3600 kişinin sosyal atama töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona aşısı hakkında konuştu.
Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. Ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık. Şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.
Öte yandan Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti. 681 yeni hasta dahil olmak üzere 7103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25.344'e, toplam vaka sayısı ise 2.442.350'ye yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Bahçeli açıklamasında koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Serok Ahmet menfaat ilişkisini derhal gözden geçirmeli, icazetli siyasetini sonlandırmalı ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada seçim yeterliliğine sahip 17 parti duyurulurken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi listede yer almadı. Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin eklenmesiyle 17'ye yükseldi. Bir araca bindirilerek zorla kaçırıldığı öne sürülen Gökhan Güneş serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Başına çuval geçirilerek kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve tecavüz edilmekle tehdit edildiğini söyleyen Güneş, sorularda benim onlara muhtemelen istihbaratçısınız söylemlerim üzerine evet ya da hayır demediler. Fakat bazı konuşmalarında biz görünmeyenleriz şeklinde söylemleri oldu diye konuştu. Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak'ta bulunan Alevilere ait 5 eve çarpı işareti konularak duvarlara Alevi yazıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla Alevi K yazıldığının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada şüphe veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir ifadesi kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin'in İstanbul'daki konsolosluğu önünde 17 gündür eylem yapan Uygur Türklerine aracı olarak Doğu Türkistanlıların kayıp yakınlarıyla ilgili belgelerin Çinli yetkililere ulaşmasına sağladı. Dünya Uygur Meclisi'nin Twitter sayfasından duyurulan haberde Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun önündeki 17 günlük protestolardan sonra konsolosluk yetkilileri İmamoğlu'nun yardımıyla kayıp yakınlarının belgelerini almayı kabul ettiği ifadelerini kullandı. Üniversitelerde açılacak kadro için kişiye özel ilan verilmesi örneklerinden birisinin de Gaziantep'te yaşandığı kaydedildi. Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin'in ön elemeyi geçerek sadece kendisinin girebildiği sınavda 38 puan alınca başarısız olduğu ileri sürüldü. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 68 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 24 derece, Sydney'de yer yer yağışlı 25, Melbourne'da genelde açık 24, Adelaide'de genelde açık 28, Perth'te parçalı bulutlu 27, Hobart'ta kapalı 17, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 31 ve Darwin'de yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.